doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Can Alptekin, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda Nogay Türkçesi ve eserlerini konuşacağız. Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Dilek Ergönenç Akbaba hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Nogaylar hocam dünyanın da her yerine yayılmışlar. Evet. Türkiye'nin de her yerine yayılmışlar. Az sonra ben işte sizlere bunları soracağım ama önce soruları ve yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. Hı-hı. 463 34 19, 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz de dundenbugunetürkce@trt.net.tr. Az önce duyurduğumuz gibi değerli dinleyicilerimiz, Dilek hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, Nogay Türkçesi dediğimiz zaman biz bambaşka bir Türkçeden bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz hocam?
Nogay Türkçesi Türkçenin bir kolu aslında. Türkçenin Kıpçak koluna bağlı. Biz nasıl ki Oğuz grubundanız, Nogaylarda Nogay Türkçesi de Kıpçak grubu oluyor. Sonuçta aynı kökteniz. Nogay Türkleri konuşuyor. Yakın zamana kadar onları Tatar olarak biliyorduk. Türkiye'de de Tatar olarak biliniyordu. Kendilerini Tatar olarak tanıtıyorlardı. Fakat Nogay Türkleri aslında, o şekilde söylemek lazım.
Yani hocam, Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya giden ve Codex Cumanicus'ta Kumanlar'da diyorlar. Bu Türklerden bahsediyoruz.
Aynen öyle. Tarihi kaynakları Codex Cumanicus tabii ki. Bugün Kıpçak Türkleri dediğimiz grup Kazaklar, Tatarlar, Başkurtlar, Nogaylar da bu grup içerisinde. En yakın oldukları Türk topluluğu açıkçası Kazaklar. Aynı kökten geliyorlar. Hepimiz aynı kökteniz sonuçtan ama sonuçta onlar daha yakınlar. Kazaklar ve Nogaylar, Karakalpaklar, onlar daha yakınlar birbirlerine.
Hocam, etnik tarihsel olarak Seyrini mutlaka izlediniz, takip ettiğiniz Nogaycan'ın. Bundan bahseder misiniz Dilek hocam?
Biraz Nogayların tarihini isterseniz bahsedeyim. Lütfen, İsimleri lütfen. Nereden geliyor?
İsimleri nereden geliyor hocam, evet.
Nogaylar bir altın ordu Tümen Bey'i olan Nogay Han'dan almışlar isimlerini. Nogay Han aslında hiçbir zaman altın orduda hükümdar olamamış ama onun yönetiminde toplanan beyler daha sonra Nogay Hanlığını kurmuşlar ve onun ismiyle anılmaya başlamışlar. Altın Ordu'ya kadar dayanıyor yani. Nogay Hanlığında yaşayan bu Türk topluluğuna Nogaylar denmiş. Hatta tarihi seyre baktığımızda Nogay Hanlığı içerisindeki Kazaklara, Başkurtlara, o gruba da Nogaylı denmiş tarihte. Fakat günümüze doğru tabii Nogaylar dediğiniz gibi sizin de Karadeniz'in çevresine dağılmışlar. Adeta tarlaya saçılan darı taneleri gibi Romanya'dan Türkiye'ye, Kırım'a, Kafkaslara pek çok yerde yaşıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde, özellikle bu Karadeniz'in etrafında ülkelerde çoğunluk olarak bulunmuyorlar. En çok bulundukları yer Dağıstan bugün ve Karaçay Çerkez Cumhuriyeti. Oralarda bile dağınık vaziyette yaşıyorlar Nogaylar.
Yani Kafkasya'da hocam.
Kafkas kökenli. Fakat tam kökeni Kafkasya'da diyemeyiz. Son 200 yıl içinde gelip yerleşmişler Kafkaslara da göçlerle. Asıl İdil Irmağı'nın doğusunda yaşıyorlar, yaşamışlar tarihi geçmişlerine baktığımızda. Daha sonra göçler, yaşanan savaşlar vesaire pek çok sebepten dolayı Kafkaslara göç etmek zorunda kalmışlar. Ve 19. yüzyılda da Türkiye'ye göçlerini görüyoruz. Yoğun bir şekilde bir Nogay göçü söz konusu Türkiye'ye. Bilhassa Adana, Çukurova,
hocam,
Afyon.
Türkiye'ye göçleri Kafkasya üzerinden mi?
Çok değişik yollardan geldiğini tespit ettik. Biz bu konuda epey araştırıyoruz. Türkiye Nogaylar üzerine de bir projemiz var. Mesela Afyon'a gittik. Afyon'daki Nogay Türklerinin Romanya Dobruca üzerinden Türkiye'ye geldiğini tespit ettik. O şekilde anlatıyorlar. Atalarının öyle geldiğini söylüyorlar. Güneyde Çukurova bölgesindeki Nogaylar Suriye'nin Laskiye Limanı üzerinden geldiklerini söylüyorlar. Ve hatta Çukurova'ya ilk yerleşim yerleri Adana, Çukurova. Fakat orada çok fazla sivrisinek, işte bataklık vesaire sıtma hastalığına yakalanmışlar. Çok kırılmışlar ve bunun üzerine yine göç etmişler ve çok yakınımızdalar. Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesine bağlı birçok Nogay köyü var şu anda. Tuz Gölü'nün çevresine yerleşmiş vaziyetteler. Bir de Konya'nın Kulu ilçesine bağlı köyler. Yani çok yakınımızda Nogayca'yı aktif olarak da konuşan birçok Nogay Türk'ü yaşıyor.
Hocam, ses özelliklerini, anlatım özelliklerini, Nogay Türkçesinin geçeceğiz. Tarihine kısaca değindiniz ama az önce bir projeden bahsettiniz.
Evet.
Bunu açar mısınız? Ne tür bir proje? İlginç bulgular var galiba.
Evet. Projemiz bir sene önce başladı. Türkiye Nogaycası tehlikede. Tehlikedeki Türk lehçeleri içerisinde bir Türk lehçesi. Tehlikedeki Türkiye Nogaycası Belgeleme ve Konuşur Tutum Araştırması Projesi adı altında TÜBİTAK destekledi bizi. Bir ekibimiz var ve Türkiye
Gazi Üniversitesi.
Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi.
Evet.
Hacettepe Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ülkü Çelik Şavk hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Bursiyerlerimiz var ve Türkiye'nin pek çok yerini dolaştık. Köyleri, Nogay köylerini dolaştık. Çok güzel bulgular elde ettik. Bazı yerlerde Nogaycanın gerçekten öldüğünü tespit ettik. Bazı yerlerde de aktif bir şekilde devam ettiğini bulduk. Mesela ilk geldikleri Adana'da Nogaycı ölmüş durumda. Fakat kendilerinin Nogay olduğunu biliyorlar. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini hepsini biliyorlar. Ama çok yaşlılar bile Nogaycayı konuşamıyor. Adı Nogay olan bir köy bulduk. Nogaylar Köyü.
Nerede hocam? Adana'da mı?
Adana'da. Fakat Nogaycayı hiç bilmiyorlar. Hiçbir kelime bilmiyorlar. Öte yandan çok yakınımızdaki Şerefli Koçhisar'ın ve Kulu'nun köylerinde çok aktif bir şekilde konuşuyorlar Nogaycayı. Afyon'da yine çok aktif konuşuyorlar. Biraz ağız farklılıkları tespit ettik. Ben mesela şöyle düşündüm. Afyon'dan gelenler büyük ihtimal Kuban Nehri kenarından gelenler diye düşündüm. Evet. Ağız özelliklerini. Çünkü yeğeli kullanıyorlar. Mesela böyle bir ses özelliği var. Cennete yennet der onlar. Can değil yan derler Kuban Nogayları. Ve edebi dilde budur. Herhalde Afyon çevresindekiler oradan gelmişler. Ama Adana ve oradan Konya Kulu, Şerefli Koçhisar'a geçenler Dağıstan üzerinden gelmişler diye düşünüyorum. Onlar çünkü C'li kullanıyorlar kelimeleri.
Örneğin hocam? Yoğurt demiyorlar, cort mu diyorlar?
Cibermek hocam? Diyorlar. Cibermek. Mesela yibermek göndermek demektir. Ciberdim diyor. Col diyor. Yol demiyor, col diyor mesela.
Kazakçada da mı öyleydi?
Evet, hocam, Kazakçada J'li. Evet. Onlar J'li kullanıyor. Dağıstan Nogayları J'li kullanıyor. Kuban Nogayları J'li kullanıyor. Edebi dil J'li. Yani bugün romanları, hikayeleri vesaire hep J'li kullanılan dilden. Fakat Dağıstan'dakiler J'li kullanıyor kelimeleri. Col diyorlar.
Hocam, bu araştırmanıza göre Nogayların Anadolu'nun değişik yerlerine göçlerini ve iskanlarını ne kadar derine götürebildiniz? Nereye kadar tarihlendirebildiniz? Şimdi, elimizde böyle bulgular, veriler var mı Dilek
bu
hocam?
Bu verileri tespit etmek çok zor.
Çok zor, evet.
Çünkü göçler biliyorsunuz sadece tek bir Türk topluluğunun ya da bir herhangi bir milletin göçü değil. Çerkezlerle birlikte göç etmişler. Kırım Tatarlarıyla birlikte göç etmişler. Çok karışık bu göçler. Deniz kazaları yaşanmış, göçler sırasında hastalıklar yaşanmış, pek çoğu kırılmış göçler esnasında ve birbirlerine karışmışlar. Mesela Afyon'un köylerinde Kırım Tatarlarıyla Nogayları birlikte yaşadıklarını gördük. Pek çok köyde de böyle. Bu konuda Hakan Kırımlı hocayı tanırsınız, duymuşsunuzdur. Onun çok önemli bir eseri var. Türkiye'deki Kırım Tatarları ve Nogayların yerleşimleriyle ilgili bir eser meydana getirdi hoca. Hangi köyde Kırım Tatarı daha çok, hangisinde Nogay daha çok, hangisi Nogay köyü, hangisi karışık, bunları en çok hoca tespit etti. Bizim daha çok dil çalışmasıydı. Tarihi olarak tam tespit etmek mümkün değil, sayılarını bile vermek mümkün değil. Türkiye'de kaç Nogay var mesela bilmiyoruz. Kendileri birkaç milyon olduğunu söylüyorlar ama zannetmiyorum. Tabii
dernek var galiba değil mi hocam?
Bir sürü dernek var, evet. Çok sosyaller son yıllarda. Özellikle Türkiye'deki Nogay Türklerinin bu mikro milliyetçilik denir. Hani son yıllarda çok sayıda böyle sosyal işte Facebook'tur, Twitter'dır pek çok şey kurduğunu görüyoruz. Dernek kurduğunu görüyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyorlar. İşte sabantoylar yapıyorlar. Baharın gelişi ile ilgili bayramlar ve bu şekilde bir araya gelmeleri söz konusu. Nogaycayı öğrenmeye çalışıyorlar, unutmamaya çalışıyorlar. Ben Kafkasya'ya da gittim. İlk asistanlık yıllarımda 1997 senesinde gittim. Kuban Nogaylarına gittim. Tabii oradaki Nogaylarla Türkiye'dekiler arasında şöyle bir farklılık var. Orada tespit ettiğim kadarıyla çocuklar pek balalar, Nogayca konuşmak istemiyor.
Balalar, evet hocam.
Evet. Bunu hani olmaması gereken bir şey gibi düşünüyorlar. Tabii ana dil artık Rusça olmuş orada. Ama Türkiye'de de tam tersi bir durum söz konusu. Türkiye Nogayları Nogaycayı öğrenmeye çalışıyor. Hele son yıllarda iyice arttı bu durum.
Hocam saha gözlemlerinize dayanarak yine sormak istiyorum. Antropolojik özelliklerde farklılıklar siz gözlemlediniz mi?
Şimdi şöyle, Dağıstan Nogayları daha esmerdir. Hani nasıl bizim doğuya gittikçe insanımız esmerleşir, batıya gittikçe. Aynı onun gibi Dağıstan Nogayları esmerdir, onlara Kara Nogay denir o yüzden. Batıdakiler Ak Nogaylardır, Kuban Nogayları. Onlar daha tensel olarak beyazdır. Tabii yine çekik gözlüler, hemen anlaşılıyor. Böyle Türkiye Nogayları için de söz konusu bu durum. Ben işte daha çok dillerine bakarak bu Afyon civarındakilerin Ak Nogaylar olduğunu düşündüm. Konya Kulu ve Şerefli Koçhisar'ın köylerinde, yine Adana'nın köylerinde, Çukurova'dakilerin de Kara Nogay olduklarını düşünüyorum.
Ve bugünkü Rusya sınırları içerisinde de yaşıyorlar.
Evet, bugün Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nde köylerde yaşıyorlar, Stavropol'de ve Dağıstan'da. Dağıstan'da Nogay Şöllügü, yani Nogay Çölü denen bir bölgede yaşıyorlar. En yoğun oldukları yer orası ama yine de birbirinden çok uzak ve farklı yerleşim yerlerindeler. Yani bir birlik oluşturabilmiş değiller Kafkaslar'da.
Hocam toparlama anlamında sormak istiyorum. Örneğin Kırım Tatarlarını Nogayların içerisinde mi değerlendiriyoruz?
Hayır.
Hayır.
Farklı. Yani gelirken birlikte gelmişler ve 18. yüzyılda, 19. yüzyılda hep Kırım'da yaşamış Nogaylar. Türkiye'ye göçlerinde de birlikte göçmüşler. Ama dediğim gibi etnik olarak bakıldığında Kazaklara yakın Nogaylar. Ve bugün Kafkasya'ya göç ettikleri için tabii bir Kafkas kültürünün etkisi altındalar. Ama asıl yakın oldukları yer Kazak Türkleri.
Şu halde hocam Timur'un Anadolu seferini de düşünmek lazım.
Tabii ki.
Hocam dil özelliklerine geçelim dilerseniz yavaş yavaş. Neler tespit ediyoruz Nogaycaya baktığımız zaman? Türkiye Türkçesinden, Özbekçeden karşılaştırmalı olarak buyurunuz. Peki. Dilek hocam, evet.
Türkiye Türkçesi Türkçenin Oğuz grubuna mensup, bildiğiniz gibi. Nogay Türkçesi ise Kıpçak grubuna mensup. Biz lehçe sınıflandırmalarında Tav grubu diyoruz. Tav, yani dağ kelimesinin gelişimi. Eski Türkçe tag'dır bu kelime. Sadece bu kelimeden mesela yola çıkarak bir karşılaştırma yaparsak T kelime başında Nogayca'da değişmemiştir, aynen kalmıştır. Ama G değişmiştir, tag'daki G çift dudak V'si olmuştur, tav olmuştur. Biz ise dağ yapmışız Türkiye Türkçesinde. T'yi D yapmışız, sondaki G'yi da yumuşak G yapmışız. Bu bakımdan Tavlı grubu içerisinde, Kıpçak grubu içerisinde yer alır Nogay Türkçesi. En yakın olduğu lehçeler, Türk lehçeleri dediğim gibi Kazakçadır ve Karakalpakçadır. Hatta Polonya'daki Karayca, belki haberiniz vardır, Karayların dili de Nogaycaya yakındır. Biraz önce yine bahsettiniz siz Codex Cumanicus. Codex Cumanicus'ta Nogaycaya unsur, Nogaycaya has unsur çok fazla. Nogay Türkçesine has unsurlar. Hani bunlar ayrı ayrı gruplandırılıyor. Karadeniz Hazar grubu var, Aral Hazar grubu var. Kırım Tatar Türkçesi Karadeniz Hazar grubuna giriyor mesela. Ama Nogay Türkçesi Aral Hazar grubuna dahildir. Yani Kazakça ile aynı gruptadır.
Geçmişten bugün hocam kalan eserler var mı Nogayca'ya ait? Örneklerimiz var mı?
Şöyle, Nogay Türkçesinin edebi dili 20. yüzyılda teşekkül etti. 20. yüzyıl öncesinde ne vardı edebiyata ait? Anonim eserler vardı. Bu anonim eserler hem halk şairlerine ait eserler hem de halkın işte arasındaki işte bu anonim eserler vardı. Nedir bunlar? Destanlar, yırlar, bilmeceler, takbaklar, aytular diyoruz. Takbaklar, atasözleri. Onlar günümüze kadar tabii ki gelmiş. Halk şairleri var. Bu halk şairleri ortak. Kimlerle ortak? Kazaklarla. Mesela Kazaklar Asan Kaygı diyor. Nogaylar Asan Kaygılı diyor. Kazaklar Dospanbet Cirav diyor. Nogaylar Dosmanbet diye söylüyor. Yani ortak. Halk şairleri ortak. Bunların eserleri günümüze kadar gelmiş elbette. Bunu biz sınıflandırırken Sovyet dönemi öncesi ve Sovyet dönemindeki Nogay edebiyatı olarak sınıflandırabiliriz. Sovyet dönemi öncesinde işte bu halk edebiyatı ürünleri var. Sovyet dönemi sonrasıysa yani edebi dilin başlamasıyla birlikte tabii bu edebi dil nasıl başlamış biraz alfabe meselesinden de bahsetmek lazım.
Evet hocam buyurun.
Öncesinde bir 15. yüzyıldan sonra Arap alfabesinin kullanıldığını görüyoruz Nogay Türkçesinde. Çok fazla eser tabii bizim gibi verilmiş falan değil ama Arap alfabesiyle eserler var. 1928 yılına kadar da bu alfabeyi kullanmaya devam etmişler. 1928 yılında tıpkı bizim gibi Nogaylar da Latin alfabesine geçmiş. Bütün Türk dünyasında geçilmiştir zaten bildiğiniz üzere Latin alfabesine. Nogaylar da Latin alfabesine geçmiştir. 1938 yılında ise Kiril alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Tabii kendilerine has bir alfabe dizayn edilmiş onlara göre. Bugün ayrı bir yazı diline sahipler. Fakat yazılan ve basılan eserlerin sayısı gittikçe azalıyor maalesef. Bu da Nogayca'nın hani sadece Türkiye'de değil asıl Kafkaslar'da, asıl ana yurtlarında tehlikede olduğunu gösteriyor. Yani gelecekte yok olmaya doğru giden Türk lehçelerinden birisi. Günümüz Nogay edebiyatından bahsetmemiz gerekirse, tabii ihtilalin ilk yıllarında sosyalizmi, Lenin'i öven eserler meydana getirmek zorunda kalmışlar. Ancak bu şekilde basılma imkanı bulmuş bu eserler. İkinci Dünya Savaşı'nın çok büyük etkisi söz konusu. Bütün Nogay köylerinde bu İkinci Dünya Savaşı'na ait anıtlar vardır. Hep savaşta yer almışlar. Cephenin en ön saflarında yer almışlar Nogaylar. Bunun tabii edebiyata etkisi söz konusu olmuş. Çok fazla romanlarda, hikayelerde işlemişler savaşı. Tarihten bahsetmişler. Doğadan, aşktan. Şiirleri var, romanları var. En ünlü edebiyatçıların mesela ilk daha doğrusu edebiyatı başlatan Abdülhamit Canibekov'dur. Canibekov çok önemli bir şahsiyet Nogay Türkleri arasında.
Hocam Canibekov'un yaşamına ve örneklerini verdiği edebi örnekleri soracağım size. Ama nefeslenelim ardından tamam. Devam edelim.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doğudan Batı'ya, dünden bugüne Türkçemiz programına konuğumuz Gazi Üniversitemizden doçent doktor Dilek Ergönenç Akbaba hocamız. Nogay Türkçesi ve eserlerini konuşuyoruz. Ve yavaş yavaş hocamız açtı konuyu. Kim dediniz hocam? Canibekov.
Abdülhamit Canibekov.
Evet. Tanıtır mısınız hocam bize?
Tabii ki. Abdülhamit Canibekov Nogay Türklerinin ilk büyük edebiyatçısıdır. Nogay edebi dilinin teşekkülünde rol oynayan kişilerin başında geliyor Canibekov. Hani edebiyatın ilk taşlarını koyan kişi. Zaten 20. yüzyılın başında başlamış Nogay edebiyatı, yazılı Nogay edebiyatı diyebiliriz. Yaptığı en büyük hizmetlerden biri sözlü edebi ürünleri derlemesi olmuş.
Nerede yani yaşıyor
hocam? Geçmişe ait, vefat etmiş tabii.
Yani o tarihlerde.
Astrahan, Dağıstan, Kuban hep buraları dolaşmış Canibekov. Hepsinden derlemeler yapmış. Ve Söz Kaznası yani Söz Hazinesi adlı bir el yazması eser meydana getirmiş. Bunun dışında ilk defa piyesler yazan kişi, ilk defa Satlık Mırzalar, Karayday, Karagaş Nogayoyu diye değişik eserler yazan kişi, ilk defa Elippe Nogay alfabesi, Balalar Üşün Nogay Elippe'si.
Yani çocuklar için.
Evet, Nogay alfabesi, onu yazmış 1920'de. Ayrıca 4 tane sözlük yazmış. Himya, kimya, fizika, fizik, matematika, matematik, Yamagat sayası, bu da sosyolojiyle ilgili sözlükler yazmış Canibekov. Bu bakımdan hizmeti büyük gerçekten Nogay edebiyatına. 30'lu yıllar kötü yıllar, sırayla gidersek şöyle Stalin zamanı
işte tabii,
biliyoruz
bütün
Türk neler
dünyası
olduğunu.
Üzerinde, hatta Ruslar üzerinde de çok ağır baskıların yaşandı. Çok kötü
evet,
bir dönem.
Çok kötü
Stalin
bir dönem.
Stalin dönemi, evet hocam.
Sürgüne gidenler, öldürülen Nogaylar, edebiyatçılar arasında çok fazla var. Nogay Türkler arasında. Bunlar hatta son zamanlara kadar çok fazla bahsedilmiş değil edebiyat tarihlerinde. Yeni yeni bahsediyorlar artık. Rahatlıkla bahsediyorlar. Artık hani o özgürlüğü hani sağlanmış vaziyette o özgürlük. İkinci önemli kişi Fazıl Abdülcalilov, 1931 yılında edebiyata katılmış Abdülcalilov, 40 yıl boyunca birçok eser yazmış. Şimdi Nogay edebiyatçılarını böyle şair ve yazarlar olarak ayırmak çok mümkün değil. Hem şiir yazıyorlar hem roman yazıyorlar. Pek çok alanda eser meydana getiriyorlar. Aynı zamanda gazeteci bunlar. Aynı zamanda şair ve romancı. Hepsini de yazıyorlar bol bol.
Hocam eserlerini incelediğinizde Canibekov'un olsun. Daha sonra söylediğiniz?
Fazıl Abdülcalilov.
Abdülcalilov'un Sovyet toplumsal gerçekçiliğinden etkilendiğini görüyor musunuz? Eserlerine
kesinlikle.
Baktığınızda tahliliniz nedir Dilek Hocam?
Şöyle, Canibekov'un hani halk edebiyatını daha çok topladığını söylemiştik. Abdülcalilov ve sonrasında elbette ki sosyalist realizm dediğimiz ana akım bu. Ve bundan çok fazla etkilenme söz konusu. Zaten bu olmazsa yayınlanmaz eserler. Yayınlanabilmesi için bu akımı uygulamış olmaları gerekiyor eserlerine. Abdülcalilov'un çok eserini görüyoruz. Özellikle yine halkın yaşayışını araştıran kişilerden birisi. Ve bana göre en büyük edebiyatçılardan biri, ben de tanışma imkanı buldum. Kendisi vefat etti. Suyun Kapayev. Çok ünlü bir edebiyatçıdır Nogaylar arasında. Onun da birçok eseri var. Sayılamayacak kadar çok romanları var. Onun oğlu yine edebiyat dünyasında İsa Kapayev. Suyun Kapayev vefat etti ama tanıştım kendisiyle 1997 senesinde, benim için geldi o yaşlı haliyle. Türkiye'den yas alim diyorlar, genç alim gelmiş diye hepsi toplandı Nogay edebiyatçıları. Çok özel bir gündü tabii benim için, daha 22 yaşındayım. Bütün hepsi edebiyatçılar bir araya gelmişlerdi, konuştuk, sohbet ettik o zaman. Tanışma imkanı bulmuştum kendisiyle. Suyun Kapayev Sovyetler Birliği zamanında Yazarlar Birliği'ne de üye olarak seçilmiş. Yine Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nin halk yazarı olarak da seçilmiş birisi. Pek çok da eseri var dediğimiz gibi. Bugün hala genç şair ve yazarlar yazmaya devam ediyorlar Nogay edebi diliyle. İnşallah Nogay Türkçesi ölmez, dileğimiz bu tabii ki. Tehlikede şu anda. Çünkü çocuklar kullanmıyorlar Türk dünyasında, Kafkaslar'da. Kullanmadıkları için yok olmaya doğru gittiğini düşünüyoruz. UNESCO da yine Nogay Türkçesini tehlikedeki diller arasında gösteriyor. bu şekilde işaretlemiş durumda. Umarız yok olmaz.
Ama hocam Kazakça ile Kazak Türkçesi ile yakın olduğunu söylediniz.
Evet, evet. Yani Nogayca'yı öğrenen birisi Kazakça'yı rahatlıkla anlar. Ya da bir Kazak rahatlıkla Nogayca'yı anlayabilir. Çok yakın birbirine.
Bir de ne kadar geniş coğrafya hocam. O kavimler göçüyle beraber başlıyor galiba. Şimdi bahsettiğiniz coğrafya Anadolu'da olsun, Kafkasya'da olsun, İtil Volga'nın doğusunda olsun, çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlar.
Çok çok geniş. Tabii bunların da sebepleri var. İstilalar söz konusu. Yine Rusların katliamları söz konusu. Bunu da söylemeden geçemeyiz. Özellikle Nogaylar için. Nogaylar çok yiğit bir Türk boyuymuş. Ya. Çok savaşçı bir Türk boyuymuş. Ve hani sistemli bir politikayla yok edilmişler maalesef. Katliamlar gerçekleştirilmiş. 1783 mesela katliamı vardır, çok meşhur. General Suvarov diye bir Rus generalin önderliğinde bu Kuban boyundaki Nogayları çoluk çocuk demeden kırıp geçirmişler maalesef. Tarihte bunlar çok kötü bir şekilde yer almış olaylar.
Evet hocam, aslında tarihsel açıdan yaklaştığımızda arkeolojik buluntuların da önemi var. Daha öncesinin de önemi var, dilin de önemi var. Kim bilir, belki Tasakalara kadar götüreceğiz evet. Nogayların kökenini, ama evet. Bilemiyoruz şu anda
evet.
Nereden geldiklerine ilişkin. Evet. Hocam, bugün itibariyle Türkiye'de edebi eser vermeye çalışan var mı? Nogayca'yı az önce yaşatmak istediklerini.
Tabii var. Arada, evet. Var. Daha geçen hafta geldi, çok enteresan. Kamil Sütbaş diye bir abimiz. Nogayca'yla eserler yazmaya çalışıyor. Çok da güzel şeyler. Hatta oradaki eserleri, demin bahsettiğim Fazıl Abdülcelloğ'un Asantay adlı eserini Türkiye Türkçesine aktarmış ve bastırmış. Bana da getirdi, hediye etti. Türkiye'deki Nogaylar bunlar. Türkiye'deki Nogaylar Nogay kimliğini yaşatmak için çok uğraşıyorlar. Son yıllarda bu çok heyecanlı bir şekilde bu işi devam ettiriyorlar. Ama Kafkaslar için bunu çok fazla söylemek mümkün değil. Bakalım zaman ne gösterecek? Tabii bilemiyoruz zamanın ne göstereceğini.
Hocam, Kiril alfabesine geçtiklerini söylemiştiniz Stalin döneminde. Sonra Sovyetler Birliği yıkıldı. Şimdiki kullandıkları alfabe Sovyet coğrafyası.
Halen Kiril alfabesi kullanıyorlar.
Diğer şey geçenler Latin alfabesi hocam.
Nogaylar bağımsız değiller. Birlik kuramıyorlar ve dediğim gibi birbirinden çok farklı yerleşim yerlerinde yaşıyorlar. Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'ndekiler ayrı, Dağıstan ayrı, Stavropol ayrı, Kırım'dakiler ayrı, Romanya, Türkiye apayrı. Bunların bir araya gelip de mümkün değil zaten. Rusya Federasyonu içindekilerin birleşmesi yine imkansız neredeyse. Şöyle bir gözlem söz konusu. Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'ndekiler durumlarından daha memnunlar. Yani yaşam şartları olarak orada çok fazla, biliyorsunuz, Kafkaslar hem dil açısından hem millet olarak 72 millet toplanmış oraya neredeyse. Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'ndekiler hayatlarından daha memnun yaşıyorlar. Ama Dağıstan'da bu konu biraz daha sıkıntılı maalesef. Bir araya gelip de, hele alfabe değişikliği mümkün değil. Şu an için mümkün değil.
Kiril'den devam ediyorlar
evet,
hocam.
Evet,
yani.
İmkansız. Çünkü iç işlerinde serbest, dış işlerinde hani Rusya'ya bağlı gibi görünse de imkansız görünüyor şu anda.
Hocam, başta söylediğiniz TÜBİTAK destekliyordu galiba
evet.
Gerçekleştirmekte olduğunuz projeyi.
Evet.
Bitirdiniz mi, sonuna geldiniz mi hocam?
Sonuna geldik. Çıktılarını da almaya başladık. Bir kitabımız çıktı. Çok sayıda kişiyle mülakat gerçekleştirdik, anketler yaptık ve özellikle yaşlı insanları konuşturmaya çalıştık. Çünkü onların verilerini mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Nogayca'yı, Türkiye'deki Nogayca'yı tespit etmeye çalıştık.
Projenin amacı buydu.
Evet, tehlikedeki Türkiye Nogaycası. Neler var, ne konuşuluyor ve Türkiye Türkçesiyle karışma durumu nedir? Asıl amacımız buydu. Ne kadar karışmış? Ne kadar Nogayca kullanıyor, ne kadar Türkçe kullanıyor?
Belki erken ama hocam, alandaydınız. Gözleminiz ne bu konuda?
Her iki dilin karışmış, dil demeyelim, her iki Türk lehçesinin tam bir karışımını gördük. Mesela örnek vereyim. Nogayca'da bolmak kelimesi vardır. Gelecek zaman eki ayaktır. Bolayak demesi gerekir. Türkiye Türkçesi gibi olmak kullanıyor. Ayakı da kullanıyor, olayak diyor. Mesela böyle bir karışık dil söz konusu. Onu da unutmuyorlar. Nogayca'yı da unutmuyorlar. Ama baskın dil tabii ki Türkiye Türkçesi. Tabii biraz da yapay bir dil de oluşmaya başladı son zamanlarda. Çünkü bilmeyenler oturup öğrenmeye çalışıyor. Bu da yapay oluyor biraz tabii. Ama unutmamaları açısından tabii güzel bir olay.
Evet hocam, çok siz bilim şey. İnsanlarının konuya yaklaşımı, yani Nogaycan'ın has haline gelmesi, yeniden konuşulur hale gelmesi, unutulmaması, yaşatılması için neler öngördünüz? Çalışmanız bunu içeriyor muydu, bu kapsamında mı çalışmanızın? Bir de sizin şahsi görüşünüzle Dilek hocam, evet.
Bu sadece bir tespitti aslında. Biz hani devam ettirilsin falan gibi değil de şu anki durum nedir? Bunu tespit etmeye çalıştık. Hangi kelimeler kullanılıyor? Söz varlığında hangi kelimeler var? Neler unutulmamış? Neler unutulmuş? Mesela bir söz varlığı bölümü vardı projemiz içerisinde. Sohbetimizin arkasından oturuyorduk, tek tek saydırıyorduk. Şu mutfak eşyasının adı nedir mesela? Şömüş diyor musunuz kepçeye hala? Ya da kepçeye ne diyorsunuz? O da şömüş derse tamam, unutulmamış burada diyorduk. Ya da kepçe diyorsa tamam, bitmiş. Bu kelimeyi biliyor musunuz diye soruyorduk. Bilmiyorsa unutulmuş demek. Tespit amaçlı bir çalışmaydı. Tabii tehlikede olduğunu öngörüyoruz. Bu bizim zenginliğimiz. Lehçeler, ağızlar, bunlar Türkçenin zenginliği. Elbette ki yaşamasını istiyoruz, unutulmasını istiyoruz bu zenginliğimizin, bu söz varlıklarımızın. Ve bunları tespit etmeye çalıştık. Çok güzel şeyler yaptık. Yağmur dualarına katıldık, minarelere çıktık. bizi çok sıcak karşıladı Nogay aileleri. Bol bol çiğ börek, şır börek derler onlar. Şır börek yedik, Nogay şay içtik. Nogay şay, Nogay çayı yani sütle, çayla ve tuzla yapılan özel bir şeydir, çaydır. Yağ da katarlar bazıları, bazıları kahve katarlar. Bol bol Nogay çayı içtik köylerde, avullarda. Bu da bizim tabii yanımıza kar kaldı. Çok nefis yemeklerdi, bavursak, taba börek. Bunların kendi yemekleri.
Tabii dilden başka kültürel bir yaşantı da var hocam.
Kesinlikle yani. Ve onları da araştırdık. Gezdik aralarında. Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar avullarda, köylerde.
Hocam siz bu konunun uzmanı olarak da Kodeks'ten alırsak işi, Nogaycan'ın söz varlığı konusunda ne der söyleyeceksiniz? Geniş bir hazine miymiş, gittikçe mi daralmış? Oradaki tespitleriniz ne hocam?
Elbette çok zengin bir söz varlığı var. Ben bugün Nogay Türkçesinin sözlüğünü de yapıyorum. İnşallah basılacak yakın bir tarihte. Şu anda bitmek üzere Nogaycan'ın sözlüğü elimde. Son derece geniş bir kelime hazinesi söz konusu. Diğer Türk lehçelerinden hani eksik falan kesinlikle değil. Son derece zengin. Hem ek yönünden hem kelime söz varlığı yönünden. Tam bir Kıpçak lehçesi özelliği gösteriyor. Dediğimiz gibi bizim en büyük hani korkumuz dilin, lehçenin ölmesi. Ve Adana'da mesela bu konuda bayağı hayal kırıklığına uğradık. O insanların, o kadar 80-90 yaşına gelmiş insanların hiçbir kelime bilmeyişleri, bir dilin tespiti ölümünün, bir lehçenin ölümünün tespiti açısından bizi oldukça üzdü. Duygusal olarak etkilendik. Bu kadar köy geziyoruz. Nogaylarız diyorlar, Nogayız biz diyorlar. Fakat tek kelime bilmiyorlar. Bunun yanı sıra Konya'dakiler, Şerefli Koçhisar'dakiler, Afyon'dakiler, Balıkesir, Tokat, Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumdalar. Çok aktif bir şekilde Nogayca konuşuyorlar. Dilin ölümü, bir lehçenin ölümü insanı etkiliyor tabii. Bir dilci olarak etkileniyoruz.
Hocam son 1-2 dakikamıza geldik. Ben sizden genel bir toparlama rica edeceğim. Türkiye, Türkçemizin önemli bir lehçesinden bahsettik bugün, Nogaycadan. Daha hocam Kodeks'ten alalım ve Anadolu'nun işlerine kadar kısa bir özetle programımızı sonlandıralım Dilek hocam.
Evet, Nogay Türkleri bugün Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk topluluğu. Birbirinden çok ayrı yerleşim yerlerinde yaşıyorlar. Bir birlik kurabilmiş değiller. Türkiye'de çok fazla sayıda Nogay Türkü var. Türkiye'nin şehir merkezlerinden köylere kadar birçok yerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizim dilci olarak benim bakış açım bu lehçenin ölmemesi yönünde. İnşallah bu dil zenginliğimiz devam eder. Şu anda tehlikede olduğunu öngörüyoruz. Fakat inşallah bu lehçe ölmeden devam eder diye düşünüyorum.
Ve Sovyetler Birliği döneminde Nogayların Sovyetler sınırları içerisinde yaşayan Nogayların Türkiye Türkçesine kazandırılması konusunda da az önce örneklediğiniz çalışmalar var galiba Dilek Hocam.
Sovyetler Birliği'ndeki.
Dönem, evet, az önce söylediğiniz Canibekov'un olsun diğer.
Onlar tabii Nogayca'yla eserler meydana getirmişler. Eserler var fakat geleceğini işte öngörümüz bu. Tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir dil ailede gelişir. Anne baba öğretirse balalar öğrenir. Fakat çocuklar bunu konuşmanın nasıl diyeyim aşağılık bir durummuş gibi görüyorlar. Oradakiler özellikle. Türkiye'dekiler için söylemiyorum. Bu psikoloji verilmiş onlara. Nogayca konuşursa sanki ayıp bir şey yapıyormuş gibi hissediyor çocuk
70
kendini.
70 sene hocam baskı altında yaşayınca.
Aynen öyle, aynen öyle. Ve biliyor, anlıyor, konuşmak istemiyor. Bu şekilde ne olacak? Ölecek dil.
İnşallah öyle olmaz hocam.
İnşallah olmaz. Dileğimiz bu, evet.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Dilek Ergönenç Akbaba hocamızla bugün Nogay Türkçesi ve eserlerini konuştuk. Hocam Nogay Türkçesinin tehlikede olduğunu söyledi. İnşallah öyle olmaz dedik biz de. Bitirdik programımızı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, çarşamba günü 14 haberlerin hemen ardından biliyorsunuz yine başka bir programımız var Türk tarihinin izinde. Onda görüşeceğiz. Haftaya da dünden bugüne Türkçemizde. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.